Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'in 44. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftanın konusu fitness hayatımın en önemli kırılma anlarından bir tanesi overtraining hakkında olacak. Bu bölümde konuşacaklarımı anladığımda fitness hayatımda resmen yeni bir çağ başladı diyebilirim. Maalesef kendim de dahil olmak üzere birçok insan fazla antrenman yaptığının farkında değil. Doğru antrenman şiddetiyle kas gelişiminin, yağ yakımının çok daha hızlandırılması mümkün. Bu bölümde bunların bütün detaylarına gireceğim. Fazla antrenman yaptığını gösteren sinyaller neler? Bunlardan bahsedeceğiz tek tek. Bu bölümde konuşulanları herhangi bir ön yargı göstermeden dikkatli bir şekilde sonuna kadar dinlediğinizde, verdiğim tavsiyeleri hayatınıza uyguladığınızda yağ yakımının ve kas yapımının nasıl çok daha kolay hale geldiğini, ne kadar iyi hissettiğinizi zaten çok kısa süre içinde göreceksiniz. Benim şöyle bir iddiam var. Spor salonuna giden insanların çok büyük bir kısmı gereğinden fazla antrenman yapıyor. Bunu bizzat yıllarca gereğinden fazla antrenman yapmış biri olarak söylüyorum. Aynı zamanda hala da bu tarz insanları, bu mentalitede olan insanları sürekli olarak çalıştıran bir antrenör olarak söylüyorum. Daha önce bana böyle biri gelip gereğinden fazla antrenman yapıyorsun dediğinde ayar olurdum. Yani ya işte sen ne anlarsın falan diyordum böyle içimden. Kendimce bir inanç sistemim vardı, bir vizyonum vardı. Onun peşinden sürekli olarak gidiyordum. Her gün saatlerce antrenman yaptığım zamanlar oluyordu. Fitness hakkında kesin olarak adım kadar emin olduğum tek şey ne kadar çalışırsan o kadar gelişeceğindi. Çünkü işte okuduğum bütün kaynaklar, izlediğim bütün videolar benim bilinçaltıma sürekli olarak bunu empoze ediyordu. Örnek aldığım kitaplarını okuduğum, videolarını izlediğim barıcılar sürekli olarak go hard or go home, no pain no gain gibi mesajları böyle bilinçaltıma işleyen insanlardı. Ama tabii bunun farkına varmıyorsun. Bu spora yeni başladığında, özellikle de hiç ağırlık kaldırmıyorken böyle biraz bir şeyler yapıp fiziğinde bir değişim gördüğünde sert antrenmanı direkt gelişimle bağdaştırıyorsun. Ne kadar sert antrenman yaparsam o kadar gelişirim inancı sende çok derin bir şekilde oturuyor. Bu inancımı değiştirmek çok uzun zamanımı aldı. Birkaç yıl öncesine kadar sürekli bu mentaliteyle antrenman yapıyordum. Vücudumun bana verdiği sinyallerin farkında değildim. Zaten profesyonel olarak güreş yaptım. Sürekli müsabık olduğunda günde çift antrenman yapıyorsun. Sınırlarını sonuna kadar zorluyorsun. Daha sonra vücut geliştirme yarışmalarına katıldım. Yine aynı mentalitede insanların bulunduğu ortama girdim. İdol olarak aldığım insanlar zaten hep baricilerdi. Halbuki benim örnek aldığım insanlar benden çok daha fazla beslenip çeşitli anabolik hormonlar alıp kas toparlanmasına ciddi önem, enerji ve zaman harcayan insanlardı. Ben sadece onların antrenman modellerini kendi hayatıma uygulayarak aynı sonucu almayı bekliyordum. İlk başlarda da güzel bir sonuç aldığım için zannediyordum ki ne kadar zorlarsam o kadar gelişirim. Fakat insan vücudu hakkında bilgi edindikçe, başka insanları çalıştırdıkça, kendi farkındalığım arttıkça bugüne kadar öğrendiğim en önemli şey özet olarak denge. Ne olursa olsun insan vücuduna dünyanın en iyi gelen şeyini bile belli bir dozajın üzerinde yaptığında zarar oluşturmaya başlıyor. İnsan sağlığına en iyi gelen, kansere çare olan bir tane bitkiyi düşün. Belli bir miktar aldığında senin belki sıkıntını çözüyor. Ama belli bir miktarın üstüne geçtiğin anda ilaçla zehri birbirinden ayıran şey dozaj. Dozajı aştığın anda zarar görmeye başlıyorsun. Egzersiz bundan farklı değil. Sağlığımızı optimize etmek için kullanacağımız önemli bir araç. Fakat her şey gibi gereğinden fazla yapıldığında bize faydadan çok zarar getiriyor. Doğada esen rüzgar belli bir şiddette estiğinde ağaçların köklerini kuvvetlendiriyor. Çünkü o ağaçlar rüzgara direnerek güç kazanıyorlar, kök salıyorlar. Aynı şekilde cildimiz belli bir derecenin üzerinde güneş aldığında yanmaya, kabuk atmaya başlıyor. Gitardan istediğin sesi elde edebilmen için telin belli bir gerginlikte olması gerekiyor. Çok gerdiğinde tel kopar. Az gerdirdiğinde istediğin sesi elde edemezsin. Bütün bunlar aslında bize hayatımızdaki her şeyin belli bir dengede yapıldığında bize fayda getirdiğini anlatıyor. Hayatının hangi noktasına bakarsan bak. Antrenman da bundan farklı değil. Gelişim gösterebilmemiz için, vücudumuzda istediğimiz adaptasyonu elde edebilmemiz için uygulamamız gereken belli bir şiddet var. Ben ilk olarak profesyonel sporcuların kas toparlanmasına harcadıkları vakti ve parayı duyduğumda çok şaşırmıştım. Özellikle işte profesyonel basketbolcular, futbolcular. Geçenlerde mesela LeBron James'in kas toparlanmasına harcadığı parayı açıkladılar. Her yıl katlanarak artmaya devam ediyor. O adamın o şekilde performans gösterebilmesi için çok fazla antrenman yapması gerekiyor. Antrenman yaptıkça vücut yıpranıyor, kaslar gereğinden fazla hasar görüyor. Bir sonraki maça çıkmak için mümkün olan en hızlı şekilde toparlanması gerekiyor. Bunu tıpkı Formula 1 arabalarının lastik değişimi gibi düşünebilirsin. Nasıl belli bir turdan sonra pite girip lastik değiştiriyorlarsa, durmak onların dezavantajına olmasına rağmen daha iyi performans sergileyeceklerini bildikleri için durup lastik değiştiriyorlar. Gideceğin mesafe uzadıkça yapacağın bakımın önemi daha da artıyor. Antrenmanlara uzun bir süreden sonra ilk kez başlayan ya da hayatında ilk kez ağırlık antrenmanı yapan insanları ilk başlarda belli bir antrenman kapasitesine getirmek, onlarda o alışkanlığı oluşturmak, üşengeçliklerini üzerinden atmak için bir çaba gösteriyorum. Bir de bu çabanın tam tersini bu insanlar spora alıştıktan sonra vücutlarına gereğinden fazla zarar vermemeleri için gösteriyorum. Şimdi hayatında ilk kez spora başlayan adam bakıyor, o kollarım şişti işte ya da göbeğim eridi, o oldu bu oldu. Şimdi vücudundaki değişimi görüyor, çok hoşuna gidiyor. Diyor ki ya tamam, biz haftada 2 günde böyle bu kadar değişim sağlıyorsak ben o zaman haftada 3, 4, 5 yapayım diyor. Daha fazla ağırlık kaldırayım, kendimi daha fazla zorlayayım. Otomatikman daha hızlı değişirim diye düşünüyor. Ama bu iş öyle olmuyor. Herkesin bir toparlanma kapasitesi var. Bu kapasitenin üzerinde kasa zarar verdiğinde faydadan çok zarar getirecek sana. Nedir bu doğru doz? Nasıl ayarlıyoruz bu dozu? Antrenmanın şiddeti, sıklığı ve yoğunluğundan bahsediyorum değil mi? Sıklığı, ne kadar sık antrenman yaptığın hafta içinde. Şiddet, antrenmanlarda kendini ne kadar zorladığın, ne kadar ağır kaldırdığın, dinlenme sürelerin vesaire. Antrenmanın yoğunluğu da antrenmanında ne kadar set, tekrar, hareket yaptığın. İdeal bir antrenman programı bu 3 parametreyi dikkate alarak aynı zamanda kişinin beslenmesi, uykusu, hayatındaki diğer stresler dikkate alınarak toparlanabileceği ölçüde zarar verecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Şimdi bu vücudumuzun toparlanma kapasitesini de bir stres kovası gibi düşün. Bu kovanın içine de senin günlük hayatta yaşadığın işte duygusal, fiziksel, mental stresler birikiyor. Nedir duygusal stres? Senin işte arkadaşlarınla, ailenle, partnerinle, gün içinde yaşadığın tartışmalar vesaire bu kategoriye girebilir. Mental stres daha çok işte beynini yorduğun, genellikle işle alakalı konular olabilir. Fiziksel stres dediğimizde antrenmanlar, uykusuzluk, beslenmede yetersizlik vesaire, bunların hepsi bu stres kovasını dolduruyor. Şimdi senin hayatında ne kadar bu tarz stres varsa kovada antrenman yoğunluğu için o kadar az yer kalıyor. Yani sen az yemek yiyorsan, doğru düzgün uyumuyorsan, işte sosyal ilişkilerin iyi değilse, çok stresli bir iş yapıyorsan, yoğun antrenman yapmak sana faydadan çok zarar getirecek. Hayatında zaten birçok stres var, kova ağzına kadar dolmuş. Bir de bu kovadan tasla böyle stresi alıp çıkarabileceğimiz araçlar var. İşte bunlarda ne toparlanma unsurları, meditasyon yapabilirsin, masaj yapabilirsin, sauna, soğuk duş, nefes antrenmanları, uyku kaliteni arttırma, yürüyüş, esneme, gerdirme, mobilite hareketleri, işte hafif yoga vesaire gibi şeylerin hepsi de bu stres seviyelerini az da olsa azaltacak, bizim onarımımıza yardımcı olacak unsurlar. Aynı şekilde işte muhabbetinin iyi olduğu, sosyal ilişkilerini geliştirebileceğin insanlar, muhabbet etmekten keyif aldığın, kafa dağıttığın arkadaşların, bunlar bu kovadaki stresi azaltacaktır. Şimdi ben yeni biriyle çalışmaya başladığımda işte mikro, meso, makro cycle'lar dediğimiz antrenman programları hazırlanıyor. Yani ben bu hafta ne yapacağım, bu ay ne yapacağım, 6 ayın sonunda ya da 1 yılın sonunda nasıl bir yol izleyeceğim bu kişiyle, bunun planlamasını çıkarıyorum. Bu planlamayı çıkarırken o kişinin istekleri, amaçları önemli, ihtiyacı olan şeyler önemli, ihtiyacı olan şeyleri ben görebiliyorum. Bazen onun istekleriyle ihtiyaçları uyuşmayabiliyor. Daha sonra mevcut kapasitesine bakıyoruz, hareket kabiliyetine bakıyoruz, herhangi bir postüründe sıkıntı var mı? Bunların hepsi değerlendirildikten sonra detaylı bir plan ortaya çıkıyor. Ama bu sadece bir plan, %100 dört dörtlük takip edilecek diye bir şey yok. Adam mesela bazen antrenmana geliyor, diyor ki ben dün gece uyumadım, işte çocuk uyutmadı, sabaha kadar ona baktım. Ondan sonra işte şöyle kötü bir olay oldu ya da yemek yiyemedim, vaktim yoktu falan diyor mesela. Böyle antrenmana geliyor. Ve bu kova dolmuş ağzına kadar, stres kovası. Ben buna antrenmanda daha fazla yüklenemem. Ne yapıyoruz? Biraz daha hafif şeyler yapıyoruz. Kullandığımız ağırlıkları biraz daha azaltıyoruz. Antrenman programında 5-6 hareket varsa biraz daha az hareket yapıyoruz. 20 set varsa 15-10 set yapıyoruz artık stres seviyesine göre. Ben antrenmanda sadece esnetme, gerdirme yapıp muhabbet edip dağıldığımızı çok hatırlıyorum. Kadın geldi mesela bir gün, erkek arkadaşından ayrılmış. Salya sümük, böyle morali bozuk. Hiç gücü yok, mecali yok, ağırlık kaldıracak halde değil. Kova ağzına kadar dolu. Ne yapmam lazım? Benim o tasla birlikte o kovadan biraz stres almam lazım değil mi? Egzersiz o kovayı daha da doldurup taşıracak. Egzersiz de bir stres. Ne yapabiliriz? Ama esnetme, yardırma yapabiliriz mesela. Hafif yürüyüş yapabiliriz. Koşu bandına çıktık mesela. Yürürken muhabbet ediyoruz. İşte oradan geçiyoruz, esnetme, gerdirme yapıyoruz falan. Bir saat boyunca böyle geçiyor. Ama o bir yandan bana dertlerini anlatıyor. İşte ben ona kendi dilim döndüğünce tecrübelerimi, görüşlerimi paylaşıyorum. Muhabbet ediyoruz. Ne olmuş oluyor? Hem içini dökmüş oluyor, rahatlamış oluyor. Hem bir yandan kan dolaşımı hızlanmış oluyor. Yürüyüş yapıyor, esnetme, gerdirme yapıyor. Hem sosyal bir ortama girip kafasını dağıtıyor vesaire. Bunu neden anlatıyorum? Yani sen de her antrenmana gittiğinde böyle o günkü programı sonuna kadar yapmak zorunda değilsin. Set set, tekrar tekrar. Eğer uyumadıysan, düzgün beslenmediysen, o hafta çok yoğun, stresli geçiyorsa spor salonuna gidip hafif antrenman yapmayı öğren. Kuralımız şu her zaman. Spor salonunu terk ediyorken her zaman geldiğin enerjiden daha yüksek bir enerjiyle terk etmen gerekiyor. Eğer salonu terk ederken böyle yorgun, bitkin, işte uflaya tuflaya çıkıyorsan gereğinden fazla antrenman yaptın. Bu kadar basit. Doğru antrenman sana enerji verir, seni yormaz. Senin böyle durumlarda spor salonuna gitmiş olman bile zaten çok iyi. Bu alışkanlığını bozmadan devam ettiriyorsun. Sadece şiddeti ve yoğunluğu ayarlaman gerekiyor antrenmanda. Stres hayatımızda gelişebilmemiz için gerekli. Hem işte hayatta yaşadığın zorluklar seni daha olgunlaştırıyor, güçlendiriyor. Kaldırdığın ağırlık vücuduna bir direnç uyguluyor, stres uyguluyor. Sen o strese adapte olup daha güçlü hale geliyorsun. Aynı şekilde sadece bu dünyada var olmamız, yer çekiminin bizim üzerimize uyguladığı stres. Bu bile bizi geliştiriyor. İşte uzaya çıkanlar bir hafta uzayda kaldıktan sonra geri geldiklerinde bir ay boyunca yatakta yatıyorlar. O yer çekiminin stresi üzerlerinden kalktığında kemik yoğunlukları azalıyor. Birçok sağlıksal sıkıntı çekiyor insanlar. Kısaca stres insanoğlunun gelişimi için şart. Fakat bu stresin seviyesi çok önemli. Hafif rüzgar ağacın dallarını, köklerini kuvvetlendiriyorken kasırga kökünden söküp götürüyor. Bir de bunları duyduğunda ya işte hani saçmalama, basacaksın, basmadan gelişilmez falan filan. Hani böyle diyen insanları da duyacaksınız. Belki bu videonun altına da bu yorumları bırakanlar olacak. Arkadaşlar istediğinizi deyin. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Ben sizin geldiğiniz yerlerden geçmiş bir insan olarak konuşuyorum. Bu işler öyle olmuyor. Zaten bu mentalitedeki insanlar genellikle 3 karakter tiplemesine sahip. Birincisi, haftada 6 gün spora giden, sürekli antrenman yapan, fakat fiziğine baktığında çok da böyle hani yaptığı antrenmanla kıyasladığında aman aman bir fiziği olmayan insan. İkincisi, baktığın zaman fiziği düzgün ama çeşitli anabolik steroidler vesaire kullanarak bir şekilde kas yapmış, herhangi bir vücut farkındalığı, anatomik ya da biyolojik bilgisi olmayan bir insan. Üçüncüsü de tamamıyla genetiği düzgün olduğu için bir nevi bala göte kas yapmış insanlar diyebiliriz. Eğer kendini zorladığın ölçüde gelişebilseydin spor salonunda gördüğün herkes kaslı olurdu. Bu iş o kadar basit değil, o kadar basite indirgenecek bir şey değil. Profesyonel sporcuların performanslarını arttırmak için milyonlarca dolar para harcanıyor her yıl. Araştırmalar yapılıyor. Onlar bilmiyor mu yani hani ne kadar basarsak o kadar gelişiriz? Hani bu konularda bilgin olmayabilir. Bu konuda ayıp bir şey yok. Ama hani böyle özgüvenle saçma sapan basacaksın ya işte boş boş konuşma falan diye. Hani cahilliğini böyle milletin yüzüne vurma. Bir diğer söylemlerden biri mesela aşırı antrenman yapma diye bir şey yoktur. Az yeme diye bir şey vardır. Yetersiz beslenme diye bir şey vardır. Bu da doğru değil arkadaşlar. Hepimizin midesinin bir kapasitesi var. Senin yiyebileceğin yemek belli. Hani bunu çeşitli hormonlar alıp midenin kapasitesini genişletebiliyorsun. Ondan sonra işte barıcılar gibi böyle davul gibi göbekle gezersin. Üzerinde karın kasları var ama sağlıklı mı yani şimdi o insanlar? Hepimizin midesinin belli bir kapasitesi var. Bu kapasite ölçüsünde besleniyoruz. Daha sonra kaslarımızın, kemik yoğunluğumuzun kapasitesinde, genetik özelliklerimizin el verdiği çerçevede antrenman yapıp gelişim gösteriyoruz. Bunu ne kadar uzun süre devam ettirirsen o kadar güzel sonuçlar alıyorsun. Bu bir maraton. Bunu böyle bir 100 metre koşusu gibi düşünme. Nasıl sen maratonda 40 kilometreye başladığın zaman 100 metre, 200 metre aralarda sprint atmak sana faydadan çok zarar getirecekse, bu da aynı şekilde. Yani işte sen böyle çeşitli anabolikler kullanarak ya da gereğinden fazla antrenman yaparak, gereğinden fazla yemek yiyip vücuduna, organlarına fazla stres oluşturarak, kalbini çok fazla yorarak aslında maratondaki kondisyonunu azaltmış oluyorsun. Aralarda sakatlık geçirme ihtimalin, sağlık sıkıntıları çekme ihtimalin yüksek. Kendini zaten bu kadar zorladığında yemek için bağırsak sıkıntısı çekmeme ihtimalin yok. Çok insan tanıyorum işte böyle kendini zorla besleyip daha sonrasında bağırsaklarında işte bir bakteri oluşumu oluyor. Aylarca yemek yiyemiyor, sadece çorbayla besleniyor, her yediğini kusuyor. Çok insanla tanıştım böyle. Kısa vadede hızlı sonuçlar almaya çalışmak her zaman sana faydadan çok zarar getirecek. Aslında bunun mentalitesi birazcık da böyle güvensizliklerden kaynaklanıyor. İşte kendini yeteri kadar sevmeme, özgüvensizlik diyebiliriz buna. Hepimiz spora neden başlıyoruz? Fiziğimizi beğenmediğimiz için, değil mi? Ben mesela çok zayıftım, güçsüzdüm, işte barfiks çekemiyordum vesaire. Arkadaşlarımın arasında böyle biraz daha yetersiz konumdaydım. Birazcık da beni bunlar itti mesela spor yapmaya, kendimi bu kadar geliştirmeye. Ya da böyle sıfırdan çalışarak çok zengin olmuş insanlarla konuştuğunda hangi motivasyonla onlar o kadar parayı kazanıyor, o kadar çalışmayı, eforu gösteriyor? İmkansızlıklardan geldikleri için. İşte zamanında mesela bir şey istemiş, alamamış. Ailesi yokluk içinde büyümüş vesaire, ama mutlaka bir duygusal sebep var işin kökeninde. Ne oluyor işte, bu yaşadığımız duygusal tecrübeler de bizde bir eziklik hissi yaratıyor. İşte özgüvenin kırılıyor. Kendine zarar verme pahasına çalışıyorsun. İşte o zengin olan adam mesela oraya, o noktaya gelene kadar mutlaka sosyal ilişkilerinde birçok sıkıntı yaşamıştır, sağlığını yitirmiştir. Kendini seven bir adamın yapabileceği iş değil. Hani tabii ki de saygı duyuyoruz, adam çalışarak o noktaya gelmiş. Aynı şekilde işte fiziğini böyle belli bir noktaya taşımış insanlara baktığın zaman da. Yani hayatta böyle ekstrem noktalara gelebilmek için genellikle bazı şeylerden fedakarlık yapman gerekiyor. Bu yapılan fedakarlıklar da genellikle olumlu bir motivasyonun sonucunda gerçekleşmiyor. İşte az önce bahsettiğim özgüvensizliklerin, ezikliklerin bizi tetiklediği aksiyonlar aslında bunlar. O yüzden bu süreçte gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Kendimize zarar verme pahasına bazı şeyleri yapmaya göze alıyoruz. İşte çok fazla kilolu olan insanlar mesela o kiloyu vermek için önüne gelen her şeyi, bütün yöntemleri deniyor. Ama sen aynısını mesela annen için, baban için yapmazsın. Sevdiğin insanlar için yapmazsın. Ama kendin için yapıyorsun. Çok da umursamıyorsun. Ben her zaman onu düşünüyorum mesela. Çalıştırdığım insanları her zaman dikkatli bir şekilde, böyle gereğinden fazla antrenman yapmamalarına emin olarak çalıştırmaya çalışıyorum. Ama kendi antrenmanlarımda mesela bu kadar dikkat etmiyorum. Gereğinden fazla antrenman yaptığım çok oluyor. Neden? İşte o ego var ya içimizde. Geçmişten bugüne taşıdığımız o duygusal travmalar bazen kendimize zarar verme pahasına bir şeyleri yaptırabiliyor bize. Şimdi bir de bu bölümde bahsetmek istediğim iki tane terim var. Bir tanesi OTS, Overtraining Sendromu diye geçiyor. Bir diğeri de Supercompensation, bu da verdiğin hasardan toparlanma diyebiliriz kısacası. Özetle olay şöyle gelişiyor. Sen antrenman yaptığında vücuduna bir zarar veriyorsun. Grafiğin baseline'ının altına inmiş oluyorsun. Yani vücudun o verdiğin hasardan eksiye iniyor, toparlanmaya çalışıyor. Daha sonra işte sen ertesi gün antrenman yapmadığında yürüyüşler, kan dolaşımını hızlandırdığında esnetme, gerdirme hafif bir şekilde, kas toparlanmasını destekleyecek aksiyonlar yaptığında, bol protein yediğinde ne oluyor? Bir süre sonra grafik yukarı doğru çıkıyor. Yani baseline'ın, başlangıç noktasının üzerine çıkmış oluyorsun. Aldığın hasardan toparlandığın için kas kütlen yavaş yavaş artmaya başlıyor. Daha sonra vücuduna bir sinyal daha göndermen gerekiyor. Göndermezsen o gelişim yavaş yavaş tekrardan baseline'a, hatta daha altına düşmeye devam ediyor. Bununla ilgili grafikleri videoya ekleyeceğim. Sesli dinliyorsan oradan takip edebilirsin. O yüzden bizim burada gelişimimizi sürekli hale getirmemiz için zararı verdik, toparlanmayı sağladık. Toparlanmadan tekrar baseline'a düşerken bir zarar daha vermemiz gerekiyor. Bir zarar daha, bir zarar daha derken zaten grafikte de gördüğün gibi sürekli olarak dalga halinde trend yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Yani burada vücuduna uygulaman gereken stresin belli bir sıklığı var. Aynı zamanda dozajı. Belli aralıklarla belli miktarda stres gönderip o stresten adapte olup daha güçlü bir şekilde çıkmaya çalışıyorsun. Kas gelişiminin özeti bu. Her gün antrenman yaptığında ne oluyor peki? Sen işte zarar verdin, baseline'ın altına indin. Antrenman yaptın yani. Dinlenmeden bir antrenman yaptığında tekrar dibe iniyorsun. Bir antrenman yaptığında tekrar dibe. Yani vücudun sürekli olarak böyle verdiğin hasardan toparlanmaya çalışma mücadelesi yürütüyor. Hiçbir zaman o hasardan onarılıp, güçlenip performansını iyileştiremiyor. Spor salonundaki insanların çok büyük bir kısmı bu şekilde antrenman yapıyor. Sürekli olarak hasar, sürekli olarak hasar. Kazanç, kazanç yok. Vücut sürekli bir mücadele veriyor, iyileşmeye çalışıyor. Buna işte overtraining sendromu diyorlar. Bunlar üzerine yazılmış bilimsel olarak bir sürü makale var. Bizim antrenmanlarda elde etmeye çalıştığımız olay ne? Sen kasa 10 kiloluk bir stres yüklüyorsun. Bir süre sonra o 10 kiloya vücudun alışıyor, adapte oluyor. Artık 10 kilo aynı hasarı vermemeye başlıyor o kasa. Dolayısıyla senin aynı miktarda hasar vermen için kiloyu arttırman gerekiyor. İşte buna progressive overload diyorlar, yani kademeli zorlaştırma teknikleri. Ama ne zaman zorlaştırman gerektiğini iyi bilmen gerekiyor. Vücudun toparlandıktan sonra stresi arttırman gerekiyor. Evet, egzersiz, ağır kilo kaldırma kas gelişimi için faydalı. Fakat ne kadar sık yaptığın, hangi şiddette yaptığın gelişimini doğrudan etkiliyor. Aynı şekilde mesela kafein. Günde bir bardak içtiğinde, iki bardak içtiğinde sana enerji verecektir. Ama bunu 3'e, 4'e, 5'e çıkarttığında bir süre sonra faydadan çok zarar getirecek sana. Elin ayağın titremeye başlayacak, sende anksiyete yaratmaya başlayacak. Kalbinde çarpıntı, kan basıncında artış. İstisnasız olarak bak, her gelen üyenin ilk başta kan basıncını ölçüyoruz, tamam mı? İşte resting heart rate, bir de blood pressure. kan basıncı resting heart rate'i yüksek olan insanların %90'ı günde 3 bardak ve üzerinde kahve içiyor. Kalplerinde çarpıntı problemi var. Kalp gereğinden fazla çalışıyor. Bu insanlar zaten böyle çok stresli insanlar oluyor. Böyle çok reaktif, direkt olarak her şeye alınan, cevap vermeye çalışan, buluttan nem kapan, muhatap olması, ilişki kurması zor insanlar oluyor genelde. Baktığın zaman kahve, evet, işte bir bardak içince sana enerji veriyor, ayıltıyor seni. Ama sürekli içtiğinde de böyle bir sıkıntı yaratıyor işte. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Overtraining kategorisine giren böyle belli bir miktar hareket, belli bir miktar antrenman modeli, şiddeti vesaire yok. Bu kişiden kişiye değişiklik gösteren bir şey. Kimin haftada 10 set fazla gelirken overtraining olmuş olurken, kimi 50 set yapsa hiçbir şey olmayabilir. Bu senin genetik faktörlerine bağlı, yaşına bağlı, ne kadar toparlanma kapasitenin olduğuna bağlı, antrenman tecrüben vesaire. Özetle sen bu verdiğin hasardan ne kadar iyi toparlanabiliyorsun? Uykun, beslenmen, stres yönetimin nasıl? Gereğinden fazla antrenman yapıp yapmadığını anlamak zor olabilir. Biraz tecrübe gerektiriyor. Ama bu overtraining sendromu olarak adlandırdığımız kavram biraz daha ciddi bir olay. Artık vücudumuz belli başlı olumsuz sinyaller vermeye başlıyor bize. Bu sinyalleri de yaklaşık olarak 10 başlık altında kategorilendirdim. Sizlerle birazdan paylaşacağım. Bugün yaptığın antrenman senin için idealken aynı antrenmanı birkaç ay sonra yaptığında senin için ideal olmayabilir. Gereğinden fazla vücuduna stres yüklemiş olabilir. O tamamıyla o anki hayat şartlarındaki düzenine bağlı. Yani sen uzun süre antrenmana ara verdiysen, işte 3 ay önce yaptığın antrenmanın aynısını aynı şiddetle uyguladığında gereğinden fazla antrenman yapmış olabilirsin. Bunu şöyle düşün, yani sen sürekli olarak antrenman yaptığında işte gaza basıp sürekli vites değiştiriyorsun, değil mi? Ama gazdan ayağını çektiğin anda ne oluyor? Araba tekrardan sıfıra doğru yavaşlamaya başlıyor. Bu da böyle, sen sürekli olarak antrenman yaptığında, yani araba gaz yediğinde 80 ile 100 ile gitmeye alıştığında 80-100 baktığın zaman hızlı bir miktar, ama sen o konuma kadar vites atarak çıktığın için sana koymayacaktır o. Gereğinden fazla antrenman anlamına gelmeyecektir. Vücudun o hasardan onarım sağlayabilecektir. Ama sen gazdan ayağını çektiğinde 3-4 ay hiçbir şey yapmadığında, hız ibresi sıfırı gördüğünde tekrardan 80'e çıkamazsın. Birinci vitesten başlayacaksın. İlk başta arabayı 20'ye 30'a, oradan 40'a 50'ye derken 80-100'e zaman içinde çıkmak zorundasın. Bu overtraining sendromuna yakalanan insanları da 3 başlık altında, yani 3 avatar olarak kategorilendirebiliriz. Birincisi hard worker'lar. Yani böyle işte sürekli olarak hayatta bir şeyleri çalışarak elde etmiş insanlar. Mentaliteleri ne kadar fazla çalışırsam o kadar fazla sonuç alırım olduğu için hayatlarındaki her şeyi böyle gereğinden fazla çalışarak elde etmeye çalışıyorlar. Ben de bu insanlardan biriyim. Ne kadar olumlu bir özellik gibi görünse de aslında birçok zaman bana zarar veriyor. Bir ikinci kategori spora yeni başlayan, böyle gereğinden fazla motivasyona sahip olan insanlar. İşte hiç antrenman yapmıyorken yazılıyor spor salonuna. Başlıyor haftada 5 gün 6 gün antrenmanlara, hayvan gibi 1 saat 2 saat hem kardiyosuydu hem ağırlık antrenmanlarıydı. Beslenmesini birden değiştiriyor falan. Bunlar da yine aynı şekilde overtraining sendromuna yakalanacak insan tiplemesi. Bir üçüncüsü de undereater'lar, yani yeteri kadar yemeyen ama çok fazla antrenman yapan. Genellikle kadınların çok büyük bir kısmı bu kategoriye giriyor. 900 kaloriyle 1000 kaloriyle beslenip haftada 5 gün 6 gün özellikle de böyle kardiyovasküler antrenmanlar yapanlar ya da grup antrenmanları, HIIT antrenmanları yapanlar, oradan oraya atlayan, zıplayan kişiler bu kategoriye giriyor. Şimdi gelin vücudumuzun bize gereğinden fazla antrenman yaptığımızda ne gibi sinyaller verdiğini tek tek ele alalım. Birincisi, sürekli ağrıyan eklemler, kronik ağrılar, sürekli olarak sık sık sakatlanma. Bu artık vücudumuzun bize verdiği son mesajlardan bir tanesi. Hani biz artık fazla çalıştığımızı anlamıyoruz. En sonunda bir yerde böyle bu şekilde patlak veriyor. Hani sakatlık artık bu işin son aşaması diyebiliriz. İşte ilk başta eklemlerin ağrmaya başlıyor. Böyle bir gereğinden fazla gergin hissediyorsun antrenmanlardan sonra. Ama tekrar gidip zorluyorsun derken kas yırtıkları, eklem sakatlıkları bir süre sonra baş göstermeye başlıyor. Mesela böyle antrenmanda saçma sapan bir hareket yaparken gereğinden fazla ağırlık kaldırmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Çat diye bir şey oluyor, ekleminde bir sakatlık oluyor, kasını yırtıyorsun. Baktığım zaman ne yaptım, değil mi? Hani bunu yaptığımda sakatlanmamam lazım ama vücudum artık doluyor. İşte o stres kovası doldu. Senin o yaptığın hangi hareketse artık o bardağı taşıran, kovayı taşıran son damla oluyor. İnsanların çoğu zaten ağrıyla yaşamayı öğrenmiş. Yani overtraining sendromuna sahip olan insanların çok büyük bir kısmı kronik olarak ağrı hissediyorlar. Ama artık bu ağrıyla yaşamayı öğrenmişler. Adamın işte yıllardır beli ağrıyor, yıllardır dizi ağrıyor mesela. İyi hissetmek nedir? Hani ağrısız, sızısız hayat nasıldır? Bunu unutmuş insanlar. Ertesi gün gereğinden fazla gergin hissetmek, böyle hareket kabiliyetinin kısıtlanması, işte kollarını açarken her yerinde ağrısız hissetmen, sakatlıktan önceki sana bildirilen en önemli uyarılardan bir tanesi. Bunu hissettiğin anda birkaç gün antrenmanlara ara vermeyi, yürüyüşler, esnetme gerdirmelerini yapmayı ihmal etme. Sakatlık yakın kapıda. Bunu yaşadıktan sonra çok geç. Aylarca antrenman yapamıyorsun. Yapsan bile aynı performansı sergileyemiyorsun. Sinir bozucu bir durum. Aynı şekilde sadece böyle sert antrenmanlar vesaire yapmak değil, böyle sağlıksız beslenme, işte gereğinden fazla yağlı yeme, pakete giren, işleme tabi tutulmuş gıdaları sürekli olarak tüketme yine vücuttaki inflamasyonu arttırıyor. Eklemlerinde özellikle ağrılar, sızılar, böyle midende şişkinlik, vücudunda bir iltihaplanma oluyor. Buna da dikkat et. Vücudunu gözlemle. Bir yemeği yedikten sonra şöyle bir düşün, ya bu yemek bana nasıl hissettiriyor? Ne kadar hızlı sindiriyorum ben bu yemeği? Bu yemeği yedikten sonra tuvalete çıktığımda nasıl rahat sıçabiliyor muyum? Hani ya da işte dışkının rengine, kıvamına falan bak. Bunların hepsi önemli. Sen herhangi bir sağlık testi yaptığında neye bakıyorlar? İşte tükürük testi, kan testi, bir de dışkı testi. Bunlar senin sağlığın hakkında çok şey anlatıyor bize. Kendi kendinizin doktoru olmayı öğrenin. Yaptığın antrenmanlardan sonra, yediğin yemekten sonra kendine nasıl hissettiğini sor. Kendinle olan bağlantıyı, o vücut farkındalığını geliştir. Bir ikinci işaret, gereğinden fazla kas ağrısı çekme. Şimdi bu işaretleri söylüyorum. Bunlardan sadece bir tanesine sahip olman, gereğinden fazla antrenman yaptığını ya da işte overtraining sendromuna sahip olduğunu falan göstermez. Ama bunların hepsi bir işaret. Ne kadar fazla işareti tecrübe ediyorsan kendinde şu anda, gereğinden fazla antrenman yapma ihtimalin o kadar artmış oluyor. Yani kısaca 3 ve üzerinde hissediyorsan büyük ihtimalle gereğinden fazla antrenman yapıyorsun. İkincideyiz, gereğinden fazla kas ağrısı yaşama. Bu konuda benim kuralım şu: eğer 2 günden fazla kas ağrısı çekiyorsan büyük ihtimalle gereğinden fazla kaslarına zarar verdin. Fitness ve vücut geliştirmedeki bilinen en genel yanlış algılardan bir tanesi bu. Ne kadar fazla antrenman yaparsan, kasa ne kadar fazla zarar verirsem, ertesi gün ne kadar kas ağrısı hissedersem kaslarımın o kadar gelişeceği düşüncesi. Sen iyi antrenman yapmayı hissettiğin kas ağrısıyla bağlaştırırsan, az önce o bahsettiğim sürekli olarak kasa zarar ver, toparlanmaya çalış döngüsünde debelenip duracaksın. Hiçbir zaman adapte olup gelişemeyeceksin. Bunu ben başladığım ilk yıllarda çok yaptım. Böyle ertesi gün yürüyemeyecek, oturup kalkamayacak hale gelene kadar mesela, özellikle bacak antrenmanlarında 30 set, 35 set hayvan gibi ağırlık kaldırıyorduk. Ertesi gün oturduğum yerden kalkamadığım günler oluyordu mesela. Şu an bakıyorum, o antrenmanların yarısını yaparak iki kat daha fazla sonuç alabilirmişim. Neden işte? Bunlar hep o izlediğim barıcılar yüzünden, o genel algı, ne kadar zarar verirsen o kadar gelişirsin. Kas ağrısını çoğu zaman hissetmemen gerekiyor antrenmanlardan sonra. Yani hissediyorsan her zaman hissettiğinde gereğinden fazla antrenman yaptığın anlamına gelmez. Dediğim gibi iki güne kadar hissedebilirsin insan gibi kas ağrısı. Hani böyle senin oturup kalkmana engel olacak, işte yürürken topallamana sebep olacak ya da kollarını açamayacak kadar, böyle hareket kabiliyetini kısıtlayacak kadar bir kas ağrısı hissediyorsan gereğinden fazla antrenman yapmışsındır. Fakat böyle işte, ya evet hafif bir ağrı hissediyorum ve bir gün iki gün sonra bu ağrı geçiyorsa, kapasiten dahilinde antrenman yapmış olma ihtimalin yüksek. Kas gelişiminin en hızlı olduğu senaryo, kas ağrısını minimum seviyede hissedip güç kapasitenin her antrenmanda haftadan haftaya arttığı senaryo. Yani senin güç kapasiten artmasına rağmen kas ağrısı hissetmiyorsan, bu verdiğin hasardan maksimum seviyede toparlanıp performansını, kas kapasiteni en iyi şekilde geliştirdiğini gösterir. Yani bizim yapmaya çalıştığımız temel amaç ağırlıklarımızı çok fazla kas ağrısı hissetmeden arttırmaya çalışmak. Kas ağrısı hissediyorken antrenman yapabilir misin? Yapabilirsin. Tabii ki bu ağrının derecesine göre değişir. Fakat genellikle hafif antrenmanlar yapman tercih edilir bu dönemlerde. Çünkü zaten kasın belli bir miktar hasara maruz kalmış. Buna daha fazla zarar vermenin bir anlamı yok. Vücudun bundan toparlanmaya çalışıyor. Ne yapman lazım? Senin vücuduna yardımcı olman lazım. O bölgeye kan pompalıyorsun. Kanla birlikte neler gidiyor? İşte protein, amino asit, vitamin, mineral, bütün besinler kanla birlikte kasa aktarılıyor. Amino asitler o zarar gören kas liflerine yapışıp kaynak yaparak kas liflerini onarıyor, daha güçlü hale gelmesine yardımcı oluyor. İşte mobilite antrenmanları, esneme, gerdirme, yürüyüş ya da tetik antrenmanları olarak adlandırdığımız direnç bantlarıyla sadece kasa zarar vermeden kan pompalamaya çalıştığın antrenmanlar. Bunların hepsi sıcak soğuk uygulaması, masaj, foam roller, bütün bunlar senin toparlanmana yardımcı olacaktır. Maksimum seviyede onarım sağlamak için sadece antrenmanın şiddeti, yoğunluğu, sıklığı değil, aynı zamanda uyku kaliteni arttırma ve beslenmeni mümkün olduğunca yüksek proteinli tutma, ideal kaloriyi alma büyük önem arz ediyor. Sadece antrenman değil, onarımımızı hızlandıracak bütün unsurları optimize etmeye çalışıyoruz. Zaten bu yüzden fitness vücut geliştirme yapanların çok büyük bir kısmı, doğal olarak bu spora yeni başlamış insanların çok büyük bir kısmı full body antrenmanlarından daha fazla verim sağlayacak. Çünkü split antrenman yaptığında sen tek günde kasa ister istemez gereğinden fazla zarar vermek zorundasın. 20 set yapıyorsun göğüs için. Yani göğsünün ertesi gün, hatta ondan sonraki günlerde de sore hissetmeme ihtimali yok. Tek günde çok fazla zarar vermek önemli değil. Senin protein sentezin 72 saat sonra düşüşe geçiyor. Senin yapman gereken şey belli aralıklarla kasına zarar verip şiddeti düşük tutup sürekliliği sağlamak, sıklığı arttırmak. Sen haftada split antrenman yerine 3 tane, 4 tane, artık 2 tane ne kadar yapmak istiyorsan full body antrenmanları yaptığında, split antrenmanda yaptığın 20 seti bütün haftaya yaydığında kasına belli aralıklarla düşük şiddetle sık sinyal göndermiş olacaksın. Kas gelişimin bundan çok daha olumlu yönde etkilenecek. Üçüncü işaret, performansta düşüş. Sen her antrenmana gittiğinde ağırlıklarını düşürmek zorunda kalıyorsan ya da aynı yaptığın set ve tekrarı yapamıyorsan ya da yapsan bile çok daha zor hissettiriyorsa sana aynı set ve tekrar, aynı ağırlık, bu performansının düştüğünü gösterir, gereğinden fazla antrenman yaptığını gösterir, yeteri kadar en son verdiğin hasardan toparlanamadığını gösterir. Bizim performansımızın günden güne artması gerekiyor. Tabii ki de her gün bir değil. Belli başlı günlerde daha yorgun hissedebilirsin vesaire. Yeterli uyumamış ya da beslenmemiş olabilirsin. Bugünlerde antrenmana geldiğinde şiddeti, yaptığın hareketleri vesaire ciddi anlamda azaltman gerekir. Stres kovan ne kadar stres alabilecekse ona göre antrenman yapman gerekiyor. Performansının, kas gelişiminin olumlu yönde ilerlemesini istiyorsan. Düşündüğün zaman çok mantıklı gelmiyor. İşte ben hani spor salonuna gidip çok daha az antrenman yapıp nasıl daha az sonuç alabilirim? Alabilirsin. Sen bir gün öncesinde doğru düzgün uyumadıysan, antrenmana aç gittiysen ya da beslenmen yeteri kadar iyi değilse, bir şekilde gün yoğun geçtiyse, stresli geçtiyse, antrenman şiddetini, yoğunluğunu düşürmen, ağırlıklarını azaltman, hareket sayısını, setleri azaltman sana çok daha fazla sonuç getirecek. Temel amacımız spor salonuna girdiğimizden daha enerjik bir şekilde o salonu terk etmek. Ben bunu tekrar tekrar yanlışlıkla tecrübe ettim. İşte birkaç gün spor yapamadığım zamanlar oluyordu. Ya tatile gidiyorsun ya da gittiğin yerde spor salonu olmuyor. Bir şekilde spor salonundan uzak kalıyorsun. Ağırlık antrenmanları yapamıyorsun. Vücut ağırlığına takılmak zorunda kalıyorsun ya da hiç antrenman yapmıyorsun. Hasta oluyorsun vesaire. Bu tarz benim isteğimin dışında verdiğim aralarda her zaman performansım, kas gelişimim, güç kapasitem, dinlendiğim için, vücudum sonunda toparlanmak için bir fırsat bulduğu için olumlu yönde ilerledi. Sen de bak, bu sinyallerden bahsediyorum. Eğer bunlardan birkaç tanesine sahipsen büyük ihtimalle gereğinden fazla antrenman yapıyorsun. 3 gün, 4 gün, 1 hafta, 2 hafta, artık ne kadar vücudunun ihtiyacı varsa, vücuduna toparlanması için bu süreyi tanıdığın zaman ne kadar hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğini, ne kadar iyi hissettiğini göreceksin. Bir diğer işaret, uyku problemleri. Gereğinden fazla antrenman yaptığında gece uykularının kaçma ihtimali çok yüksek. Ben bunu ilk yaşadığım zamanlarda çok saçma gelmişti. Çok yorgunum, hani ayakta duramıyorum ama yattığım zaman uyuyamıyorum. Vücudum o kadar fazla yorulmuş ki uykularım kaçıyor artık. Her zaman uyuduğun saatte uyuyamıyorsan ya da uykunun kalitesi azaldıysa, bu ne demek uykunun kalitesinin azalması? Yatıyorsun, gözlerin kapanıyor, uyuyorsun ama sabah uyandığında böyle dinlenmiş olarak kalkamıyorsun. Gece uykusunun da belli aşamaları var değil mi? İşte REM sleep var, deep sleep var, bunların belli süreleri var. Ne kadar derin uykuda kalman gerektiği, ne kadar REM sleep'te kalman gerektiği. Bunları vücudun yerine getiremediğinde sabah dinlenmiş bir şekilde kalkamıyorsun. Uykuyla alakalı bütün detaylardan zaten 27. bölümde bahsettim. Onu izlemediysen mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Uyku kaliteni arttırmadan kas kapasiteni arttırman, yağ yakımını hızlandırman, güç, performans, bunları olumlu yönde iyileştirmenin imkanı yok. Fiziğini değiştirmek için ihtiyacın olacak en önemli şeylerden biri uyku. O yüzden 27. bölümde anlattıklarımı bir bir uygulamaya çalış. Ne oluyor peki? Neden uykuların kaçıyor? Vücuduna gereğinden fazla stres yüklüyorsun. Vücudun belli bir savaş veriyor değil mi? O işte inflammation yükseliyor vücutta. Vücut içeride savaş verirken sen sistemi kapatıp onu uyutmaya zorluyorsun. Birbiriyle zıtlaşan sinyaller. Aynı şekilde gece geç saatlerde antrenman yapma uyku kalitesini ciddi anlamda düşürecektir. Adrenalin, kortizol yükseldiğinde, kan basıncı yükseldiğinde vücudun uykuya geçmesini bekleyemezsin. O yüzden uykuya hazırlık şart. Öyle ben yatayım yatağa, gözlerimi kapatayım, uyurum diye bir şey yok. Uykuya hazırlanman gerekiyor. O yüzden gece geç saatlerde antrenman yapmamaya çalışın. En ideal antrenman saati, çalışan bir insansan, gün içinde antrenman yapamıyorsan sabah ilk saatlerde yapılan antrenmanlar. Eğer aç karnına antrenman yapmaktan keyif alıyorsan gece iyi bir yemek yediğinden emin ol. Çünkü o yemek senin sabahki antrenmanındaki gerekli enerjiyi sağlayacak. Eğer ben aç karnına antrenman yapamam diyorsan sabah ufak bir atıştırmayla kolay sindirilen besinlerle işte muz olur, yulaf olur, protein tozu vesaire artık alman gereken besinleri alıp o şekilde antrenman yapabilirsin. En ideal senaryo bütün günün boşsa iki öğün yedikten sonra kahvaltını yaparsın, öğle yemeğini yersin. Daha sonrasında saat böyle 2 ile 5 arası sert güzel bir antrenman yapabilirsin. Tabii ki bu kişiden kişiye değişebilir ama genel olarak büyük ihtimalle en iyi performansı bu şekilde sergileyeceksin. İki öğün yedikten sonra, öğleden sonra ağırlık antrenmanı yapmak en ideali. Ama tabii herkes bu lükse sahip değil. Herkesin işi var, gücü var. Bazı insanlar işte akşam spor salonlarının çok yoğun olduğu hakkında şikayet ediyor. Yorumlarda bazılarınız belirtmiş. Sabah erken kalkıp antrenman yapmaya çalışın. Çoğu insan bu disiplini göstermeyeceği için spor salonları sabah boş olacaktır işe gitmeden önce. Haftada 2 gün, 3 gün full body antrenman yapmanız gelişiminiz için yeterli olacak. Sinyallerden bir diğeri aşırı yorgunluk. Zaten yeteri kadar uyumadığında, gereğinden fazla kaslarına hasar verdiğinde, zincirleme olarak işte öğünlerin de ötelenecek, sen geç yattığında sabah geç kalkacaksın, belki kahvaltı yapmadan işe gideceksin, gün içindeki enerjin düşecek, ölü gibi gezeceksin. Bu senin libidona kadar etki eder. Partnerinle cinsel ilişkiye girmek bile istemezsin bu durumda. İnsanlarla konuşmak istemezsin, insan içine çıkmak istemezsin. Bu kimsenin olmak isteyeceği bir pozisyon değil. Özellikle çoluğun çocuğun varsa onlar senden belli bir ilgi alaka bekleyecek. Ne oluyor işte bu durumda olan insanlar genellikle çeşitli stimülelerle işte pre-workoutlar alıp bu enerji düşüklüğünü bir şekilde bastırıp fake enerji dışarıdan elde edip antrenman yapmaya devam ediyor. Overtraining sendrom mesela. Yorgunluğunu bir şekilde bastırıyorsun, antrenman yapıyorsun. Sabah kalkıyorsun, ölü gibisin. Kahve içiyorsun işte birkaç tane. Enerjik olmaya çalışıyorsun. Fake enerji. Vücudunun hali hazırdaki kaynaklarıyla sana böyle bir enerji sağlaması mümkün değil. Sen dışarıdan bir takviye ile kendini uyarmaya çalışıyorsun. Böyle bir takviyeye ihtiyaç duyman, sürekli olarak buna bağımlı olman bir şeyleri yanlış yaptığını gösteriyor. Vücudunun hali hazırda senin bu verdiğin stresten, hasardan zaten toparlanabiliyor olması gerekiyor. Demek ki stres kovan fazla dolu. Bu uykusuzluk olabilir, beslenme olabilir, hayatındaki stres kaynakları olabilir ya da ağır antrenman olabilir. Aynı şekilde ağrı kesiciler. Ağrı kesicilerin uyuşturucudan hiçbir farkı yok. Zaten madde aynı, opium denen madde, afyon. Ağrı kesiciye bağımlı olanlar bu yüzden bağımlı oluyor zaten. Bildiğin legal olarak düşük dozla eczanelerde uyuşturucu satıyorlar, ağrı kesici bu. Ağrıyı uyuşturuyor, işsizleştiriyor. O yüzden sürekli olarak duygularını bu tarz maddelerle işte ağrı kesicidir, kahvedir, pre-workout'tur, enerji içeceğidir, aynı zamanda alkol mesela işte duygusal stresini içip içip kafa dağıtarak gidermeye çalışıyorsun. Bunların hepsi yara bandı, yarayı tedavi etmiyorsun. Bu koltuk değneklerine bağlı olarak yaşamak problemin kaynağını hiçbir zaman çözmeyecek. Bir diğer işaret iştah kaybı ya da gereğinden fazla abur cubur yeme isteği. Bu kişinin genetik yapısına göre çeşitlilik gösterebiliyor. Bazı insanlar gereğinden fazla antrenman yaptığında iştahı kesiliyor. Hiçbir şekilde bir şey yiyemiyor. Ben böyle bir insanım mesela. Çok yorgun olduğumda uyuyamam, yemek yiyemem. Bazı insanlarda tam tersi, çok ağır antrenman yaptıklarında mesela gözleri hiçbir şeyi görmüyor. İnanılmaz bir şekilde yemek yemek istiyorlar. Sanki mideleri delinmiş gibi onların ifadesiyle. Ve genellikle bu yemekler de ev yemekleri olmuyor. İşte abur cubur, tatlı, tuzlu, yağlı, peanut butter, çikolata, işleme tabi tutulmuş, herhangi bir makro değeri olmayan yüksek kalorili gıdalar oluyor genellikle. Bu tarz besinlere ihtiyaç duymanın bir diğer sebebi de aslında serotonin salgılanması. Serotonin bir nevi böyle mutluluk hormonu olarak adlandırılabilir ama tam olarak mutluluk hormonu değil, bağırsaklarda salgılanıyor. Biz yemek yedikten sonra salgılanıyor. Vücudumuzda mesaj ileten yapılardan bir tanesi işte iyi hissetme mesajını iletiyor diyebiliriz serotonin için. Yani bizim karnımız doyduğumuzda bağırsaklarımızda o doygunluk hissi beynimize serotonin bir mutluluk hissi olarak yansıyor. O yüzden biz vücudumuzu fazla strese maruz bıraktığımızda yaptığımız antrenmanlarla overtraining sendromuna girdiğimizde bu mutluluğa ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla gereğinden fazla yemek yiyip bu serotonin salgılanmasına ihtiyaç oluyor vücutta. Vücut kendini bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Sen gereğinden fazla antrenman yaptığında modun, enerjin azalıyor. Serotonin sana enerji sağlıyor, mutluluk sağlıyor. Aynı zamanda işte iştahını düzenleme vesaire gibi faydaları var. Yani sen bir yerden aşırıya kaçarken vücudun bir yerden dengeyi bulmaya çalışıyor sürekli olarak. Bir diğeri sürekli olarak hasta olmak. Sen vücudunu gereğinden fazla strese maruz bıraktığın için bağışıklık sistemin zayıf düşüyor. Dolayısıyla virüslere, bakterilere çok daha hassas hale geliyorsun. Bunu şöyle düşünebilirsin. Vücudun sürekli olarak hasardan toparlanmak için bir savaş veriyor, mücadele veriyor. Yani bir iç savaş var vücutta. Dışarıdan gelen tehditlere yeterli asker gönderemiyor. Dolayısıyla çok çabuk bir şekilde yenik düşüp hasta oluyor. O yüzden sürekli olarak hasta olan hassas bünyeye sahip bir insansan yaptığın antrenmanın şiddetine ekstra dikkat etmen gerekiyor. Bir diğer işaret gün içindeki modun, enerjin, işte depresyon, anksiyete vesaire. Bu zaten uykusuzluğun, yorgunluğun, yetersiz beslenmenin sonucunda gerçekleşen bir domino etkisi diyebiliriz. Özellikle mesela profesyonel atletler müsabakalardan önceki zamanlarda çok yoğun antrenman yaptıkları için çift antrenman yapıyorlar genellikle. Vücutlarındaki stres seviyesi çok fazla artıyor. Dolayısıyla agresif moda giriyorlar. Ben aynı paternleri daha önce birçok spor branşında gördüm. Uzun süre güreş yaptım. Daha sonra işte futbol, kickbox, vücut geliştirme bunların hepsinde yarışmalardan önceki özellikle son bir hafta insanlar diyet yapıyor, fazla antrenman yapıyor, kardiyo yapıyor. Çok daha gergin oluyorlar. Zaten yaptığın sporun branşına göre işte güreşçilerde yine tartı önemli, zayıflamaya çalışıyorlar, kalori kısıtlamasına gidiyorlar. Bodyciler zaten yağ oranlarını düşürmeye çalışıyor. Sürekli kardiyo, antrenman vesaire derken vücutlarındaki o antrenman stresi birikiyor, kova ağzına kadar doluyor. Dolayısıyla çok daha böyle hassas, her şeye tepki gösteren insanlar haline gelebiliyorlar. Normal bir insan zaten bu tarz insanların yanında bulunmaktan bile keyif almıyor. Direkt olarak o negatif enerjiyi, o gerginliği hissedebiliyorsunuz. Zaten futbol maçlarına gittiğinde işte herhangi bir sporun, basketbol, voleybol hangisine gidersen git, sporcuların böyle ne kadar gergin, ne kadar agresif olduklarını görüyorsun. Bir şeyi zaten ne kadar profesyonel anlamda yapıyorsan sağlıktan o kadar uzaklaşıyorsun. O yüzden sen de böyle insanların her söylediğinden alınan bir moddaysan antrenman şiddetini bir gözden geçir. Böyle vücudunda gereğinden fazla bir stres olabilir. İnsanlar senin yanından uzaklaşıyorsa, böyle ilişki kurmakta falan zorlaşıyorsan o stres kovasındaki stresi azaltman gerekiyor. TAS'la birlikte. Ney o TAS? İşte beslenmen, uykun, ondan sonra yürüyüşler, esnetmeler, gerdirmeler, nefes antrenmanları, masaj, meditasyon vesaire, saunalar, soğuk sıcak uygulamaları. Bunlarla stres seviyeni dindirmeye çalış. Birkaç gün antrenmanlarını ara ver. Bizim sosyal ilişkilerimiz ne kadar sağlıklı olduğumuzu yansıtan önemli bir parametre. Doğru şiddette yapılan spor sana sakinlik katar. Hatta böyle insanlar sana iltifat eder. İşte nasıl bu kadar sakinsin? Hiç böyle şey yapmıyorsun, gerilmiyorsun. Zaten o insanlarla konuşmak seni de sakinleştirir böyle. Değişik bir enerjisi vardır o insanların. Sporu stres atmak için kullanır. Daha fazla hayatına stres eklemek için değil. Gereğinden fazla antrenman yaptığımızı gösteren bir diğer işaret de metabolik dengesizlikler. Vücudunun göndermiş olduğun strese artık tepki vermemesi. İşte kilo vermeye çalışıyorsun, veremiyorsun. Ağırlık antrenmanı yapıp büyümeye çalışıyorsun, artık büyüyemiyorsun. Vücudun bir platoya, bir duvara çarpmış gibi hareket edemiyor, sonuç alamıyorsun. Özellikle kilo verme konusunda böyle saçma sapan bilgiler ortada dolanıyor. İşte geçen gün yine yeni çalıştırmaya başladığım insanlardan birisiyle konuşuyoruz. Diyetisyenden bir işte öneri almış. Zaten takip ettiği diyetle birlikte 2-3 ay içinde 900 kaloriye kadar düşmüşler. 2000 kalorilerden 900'lere kadar düşüyorsun. Bu süreçte tabii kilo veriyorsun kalori düştüğün için. Ama 900 kalori ne demek sen biliyor musun? Yani hani birkaç peynir, zeytin, domates 900 kalori zaten. Ne oluyor? Metabolizma buna bir süre sonra adapte oluyor. Artık kilo verememiş. İşte kilo veremeyince bu sefer tabii o insanlar zaten şöyle hareket ediyorlar. Gerçekten modern dolandırıcılar. Ya gerçekten dolandırsalar bir şey demeyeceğim de cahillikten yapıyorlar. Hani böyle kötü niyetleri yok, onlar da bilmiyor. Diyetisyenim diye dolaşıyorlar işte. Bunlar sözde sertifikalı diyetisyen. Sözde insanlara yardımcı oluyorlar. Şimdi başlıyorlar bir insanla çalışmaya, tamam mı? Sen diyelim kilo vermeye çalışıyorsun. Taktik şu. İlk başta 3 aşağı 5 yukarı ne kadar yediğini ortaya koyuyoruz biz. İşte 2000 kalori civarında besleniyorsun mesela. Ondan sonra ben sana bir diyet veriyorum 1800. Sonra işte 1600, 1400 diye diye böyle aylarca ben bu süreçte senin paranı alıyorum. Sen de her ay kilo vermeye devam ediyorsun. Çünkü kalorini gittikçe kısıtlıyoruz. Ama belli bir noktaya geldiğimizde artık daha fazla düşemeyeceğimizi anlıyoruz. Çıkmaz sokağa giriyoruz. Artık 900'lere kadar geldin ve gün içinde bir avuç bir şey yiyorsun. Ne oluyor? Bu noktaya geldiğinde artık işte çeşitli yalanlar uydurmaya başlıyorsun. Son duyduğum yalanlardan bir tanesi işte neymiş? Artık kilo veremeyince vücut direnç uyguluyormuş. Vücudu şaşırtmamız gerekiyormuş. Bak bak bak işte nasıl şaşırtıyormuşuz vücudu. 900 kalorilik diyetten artık daha fazla düşemeyeceğimizi anlayınca sıvı diyeti uyguluyormuşuz. Detoks yapıyormuşuz. İşte 3 gün boyunca, 4 gün boyunca sadece yeşilliklerden oluşan böyle smoothie tarzında bir şeyle 3 öğün yapıyor bunu. Artık ne kadar kalori onu da bilmiyorum. Tamamıyla sıvıyla besleniyorsun 3 gün boyunca. İşte ishal oluyorsun. Sürekli olarak sıçıyorsun. Sıçarak bu sefer kilo veriyorsun tartıda. Hani yani kilo verelim de nasıl verirsek verelim mentalitesi. Ya tamam bu 3 gün de geçti. Ondan sonra ne oluyor? Artık bir süre sonra vücut patlak verecek. İnsanlar krize giriyor değil mi? Artık sikerim diyor böyle hani başlıyor yemek yemeye. Ne oluyor işte 2000 kalori, 3000 kalori abanıyor. Zaten bu kriz dönemine girmiş insanlarla daha önce mutlaka karşılaşmışsın. Belki de hatta sen kendin girmişsindir buna. Sonra verdiğin kiloları hop geri aldın. Vücudundaki yağ hücreleri arttı. Tekrardan aynı sürece girmeye çalışıyorsun falan. Bu diyetisyen de artık seni ne kadar kandırabilirse o kadar ekmek götürebiliyor evine. Gerçekten o vücudu şaşırtma olayına çok şaşırdım. Detoksla şaşırtıyormuşuz. Ya gerçekten biz boşuna böyle podcastler yapıyoruz, ne bileyim işte yıllarca antrenmanlar yaptık, eğitimler aldık, onu yaptık, bunu yaptık. Vücudu şaşırtmak bu kadar kolaymış meğerse. Halbuki sonuç bunun tam tersi. Zaten bu konuya girmeyeceğim. Hani bu bölümde gereğinden fazla antrenman yapma hakkında konuşmak istiyordum. Bundan önceki bölümlerde bu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsettim. Podcast'i yeni keşfeden bir insansan diğer bölümleri sıradan izlemeni şiddetle tavsiye ederim. Hayatın boyunca verdiğin kiloları bir daha almak istemiyorsan kulaklarını iyi aç, paranı saçma sapan insanlara kaptırma. Bizim vücudumuzdaki yağ kütlesini zor zamanlarda ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır, paketlenmiş bir enerji birimi olarak düşünebilirsin. Aynı İşte develerin mesela hörgücü gibi, nasıl onlar enerjiyi depoluyorlar, çölü gidene kadar o enerjiden kullanıyorlar. Aynı şekilde bizim yağ depolarımız da kötü gün parası. Şimdi sen aç kaldığında, bu şekilde düşük kalorili beslendiğinde vücudun bu yağ hücrelerine daha fazla tutunuyor. Sen kilo veriyorsun ama verdiğin kilo kastan gidiyor. Vücudun kas dokusunu bozdurup, yani altını temsil ediyor diyebiliriz burada kas kütlesi, bozdurup enerji olarak kullanıyor. Sen kilo veriyorsun tartıya da baktığın zaman ama yağ hücrelerine vücudun daha fazla tutunuyor. Çünkü aç kalmaktan korkuyor. O yağ hücreleri sigorta görevi görüyor. Sen ihtiyaç halinde aç kaldığında o depolanmış enerji paketlerini bozdurup çölü geçene kadar, o zor günleri atlatana kadar sana enerji sağlıyor vücut. Senin bu yağ kütlesinden kurtulmanın en etkili yolu kas kütleni arttırmak. Vücuda yeterli besini vermek. Doğru makro besinleri yeteri kadar verdiğinde vücut o panik durumuna hiçbir zaman girmeyecek. Sen diyeceksin ki bak yeteri kadar besin var. Rahatla, yağ hücrelerini yakabilirsin. Aynı zamanda enerji ihtiyacını kas yaparak arttırıyorsun. Zaten insanlık tarihi boyunca bizim en çok sıkıntı çektiğimiz şey neydi? Yemek bulamıyorduk değil mi? Yeterli yemek bulamadığımızda, haftalarca avlanamadığımız zaman aç kalıyorduk. Dolayısıyla vücudumuzu aç bırakmak, yeterli besini vermemek çok büyük bir stres bindiriyor üzerimize. Stres halinde de vücudumuz kas yapamaz, kası bozar, yağ depolar. İnsan vücudu bu şekilde işliyor. Günümüzde ne yazık ki birçok insan var bu şekilde. Sürekli olarak yediklerini kısıp, metabolizmasını yavaşlatıp, kas kütlesini azaltıp, kilo verip, hala daha işte skinny fat dediğimiz insanlar zayıf ama yağ oranı yüksek. Bununla alakalı da bir bölüm yapacağım yakın zamanda. Az yiyor, sürekli olarak antrenman yapıyor. Antrenmanları biraz azalttığında, biraz fazla yediğinde direkt olarak kilo almaya başlıyor, yağ depolamaya başlıyor. Gerçekten zor bir durum. Bu insanlar çözümü sürekli olarak az yiyip fazla antrenman yapmakta buluyorlar. Çünkü bunun aksinde hareket ettiklerinde kilo almaya başlıyorlar. Bu durumdan nasıl kurtulmanız gerektiğini bölümlerde, çok karmaşık bir durum gibi görünüyor ama basite indirgeyerek sizlere açıklamaya çalışıyorum. Peki haftada kaç gün antrenman yapmak ideal? 2 antrenman mı, 3 mü, 5 mi, 7 gün mü? Ne kadar antrenman yapmamız gerekiyor? Bunu basitçe şöyle anlatabilirim sana. Haftalık stres kapasitemizin olduğundan bahsettik değil mi? Bunu da sete çevirirsek diyelim ki haftada 50 set yapabilme kapasitem var. Bütün kas grupları dahil. Sen istersen her gün 10-10-10 şeklinde haftada 5 gün çalışabilirsin. İstersen haftada sadece 2 gün çalışırsın, 25-25 yaparsın. Bu tamamıyla sana kalmış. Haftada her gün antrenman yapmak kötü mü? Değil. Setini, yani antrenmanın yoğunluğunu, şiddetini ayarladığın ölçüde. Bu podcast'i dinleyen insanların çok büyük bir kısmı haftada 2 gün, 3 gün full beden antrenmanıyla çok inanılmaz güzel sonuçlar alacaktır. Haftada 5 gün, 6 gün antrenmana gitme lüksü olan bir insansan split antrenmanlar senin için daha mantıklı olacaktır. Ama her bir kas grubunu hafta içinde minimum 2 kez çalıştırmaya çalış. Protein sentezinin dediğim gibi 72 saat sonra düşüşe geçtiğini varsayarsan kaslarına belli aralıklarla sinyal göndermen, full body'ye yakın çalışman her zaman senin için daha iyi olacaktır. Bunu aynı zamanda beslenmeye de yansıtabilirsin. Mesela kaç öğün yememiz gerekiyor? Diyelim ki sen günde 2000 kaloriyle beslenen bir adamsın. Bunu 3 öğüne böldüğünde ne yapıyor? İşte yaklaşık 700 kalorilik bir şey yapıyor. Sen istersen her öğünde 700 yiyip 3 öğün şeklinde de beslenebilirsin. İstersen 1000-1000 yapıp 2 öğün şeklinde de beslenebilirsin. Bir öğün yiyip 2000 de alabilirsin. Ama senin midenin bir kapasitesi var değil mi? Tek oturuşta 2000 kalori yemek mantıklı olmayacaktır. Kan şekerini bir anda o kadar yükseltmek, mide kapasitesinin sınırlarını genişletmek sağlıklı olmayacaktır. Aynı şekilde senin bunu 5-6 öğüne bölmen de çok mantıklı olmayabilir. Bir öğünde işte 200-300 kalori alıyorsun ve bu şekilde kan şekerini gün içinde sürekli yükseltmiş oluyorsun. Sürekli dalgalanmalar yaratıyorsun. Aynı zamanda yediğin yemekten doygunluk hissi gelmiyor. Burada konuştuğumuz kişinin durumu önemli. Ne kadar kalori alıyorsun ya da işte antrenman kapasiten haftalık ne kadar, kaç set? Bunlara göre senin yapacağın sıklık, şiddet, yoğunluk değişir. Burada tek bir doğru cevap yok ama bu anlattığım örneklerden kendine plan çıkartabileceğini düşünüyorum. İnternette bulduğunuz her antrenman programını takip etmeyin arkadaşlar. Takip ediyorsanız da kendinizi uyarlayıp anlattığım çerçeveler ölçüsünde işte stresinizi kapasitenizin sınırında tutarak gereğinden fazla antrenman yapmadan aldığınız hasardan toparlanıp sürekli olarak performansınızın güç kapasitesinin arttığından emin olarak antrenmanlarınıza devam edin, antrenman programınızı kişiselleştirin. Sizlerle Defi Performans'ı paylaştım. Ona göre oradaki hareketleri, setleri, tekrarları kendi yaşam stilinize göre, antrenman kapasitenize göre ayarlayabilirsiniz. Zaten 28. bölümde bütün detaylardan bahsetmiştim. Ayrıca ilerleyen zamanlarda farklı amaçlar için farklı programlar sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.